Ayrım 21, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 270. Rogers konuşmaya devam etmeden önce kahvesinden bir yudum aldı. Travis hastanedeki takipten sonra adamın soğukkanlı kalabilmesine şaşırmıştı. İçinden bir ses bu hikayenin bir kısmının adamın ihtiyatlı davranmasının sebebini açıklayacağını söylüyordu. Kaliforniya raporunu yöneten iki kanser cerrahı, yani Garland ve McDonald, tütünün kesinlikle akciğer kanserine sebep olmadığını söyleyen adamların aynısıydı. McDonald'ın bir paket akciğer kanserini uzak tutar dediği bile basında yer almıştır. Dipnot, meyve yemenin sağlıklı olduğunu vurgulayan İngilizce "An apply a day keeps the doctor away", yani günde bir elma doktoru uzak tutar deyimine bir gönderme. Yani bu adamların güvenilirliklerinin şüpheli olduğuna sanırım katılacaksındır, dedi Rogers. Çift odaklı gözlüklerinin üstünden Travis'e alaycı bir şekilde bakarak. Travis başını sallayarak katıldığını belirtti. Bil bakalım sigaranın akciğer kanserine sebep olmadığını belirleyen denemelerin sponsoru kimdi, diye ekledi Rogers, işaret parmağını havaya kaldırarak. Tütün endüstrisi mi, dedi Travis. Tütün endüstrisi. Travis'in kaşlarını kaldırması Rogers'ın devam etmesini engelledi. Ama klinik bir deneme böyledir. Ya işe yarar ya da yaramaz. Sonuçları bu derece manipüle edebilir misiniz? Rogers derin bir nefes aldı ve üzgün, sıkılmış bir ses tonuyla cevapladı. Bilimsel ön yargı çalışmalarından haberin var mı? Hayır, ama kulağa hayırlı bir şey gibi gelmiyor. Basitçe bir deney yürüten bir bilim insanı sonucu kendi beklentisine ya da kendi isteğine göre yönlendirir. Bu kanıtlandı. Test için iki grup fare iki farklı laboratuvara gönderildi. Bir laboratuvara onlara verilen farelerin zeki olduğu ve labirentin içinde hızlı koşacağı söylendi. Diğer laboratuvara ise onlara verilen farelerin zeki olmadığı ve labirenti yavaş koşacakları söylendi. Sonuçlar bu bilgileri yansıtıyordu. Zeki oldukları düşünülen fareler labirentte daha hızlı koştu. Zeki olmayanlarsa daha yavaş. Halbuki fareler aynıydı. Başka bir sürü örnek daha var. Travis kendi mesleğinde farklı fikirlerin meslek için bir tehlike olduğunu biliyordu. Ama bilimde de bunun böyle olduğunu hiç düşünmemişti. Onun dünyasında bir gerçek bulma görevine kafanda zaten bir düşünceyle başlarsan sadece o sonuca götüren kanıtları görürdün. Büyük ihtimalle de saptırılmış kanıtları, gözler sadece görmek istediğini görürdü. Rogers devam etti. Ama olay şu, şu iki şarlatan Garland ve McDonald'ın raporda hile yapmasına rağmen farelere yeteri kadar yüksek doz vermemek gibi Leatril hala pozitif sonuçlar verdi. Raporun kendisi yakından incelendiğinde ek 3 ve 4'te Leatril için pozitif görünse de o sonuçları da bastırdılar. Raporun 4. sayfasında kendileri bile hastalarda iştah artışı, kilo alma ve iyileşme hissi olduğunu kabul ettiler. Ve bunlar sonuçların olumlu olduğunu belirlerken tam da bilim insanlarının aradığı şeylerdir. Peki neden bu Kaliforniya raporu bu kadar önemli? Çünkü bunun gibi çok desteklenen bir rapor bir kere yayınlandı mı emsal oluşturur. Doktorlar daha önceki davaları emsal olarak gösteren avukatlar gibi bu tür raporları kendi fikirlerini oluşturmak yerine tıbbi fikir kusmak için referans olarak kullanırlar. Anlıyor musun? O iki cerrah pratikle Leatril'i yok ettiler. Tam da sponsorlarının istediği gibi. Anlıyorum, yani bu kadar öyle mi? Hayır, Leatril Amerika'da yasa dışı olsa da kitlelerin söylentilerini bastırmak zordu. İnsanlar yasaktan önce kanserli insanları tedavi eden Leatril kliniklerinden haberdar olmuştu. McNaughton'ın kendi deneylerini yürütecek parası vardı. Hile karıştırılmayacak deneyler ve öyle de yaptı. Eğer Agit kullanımını onaylamış olsaydı, dipnot Agit, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, Food and Drug Administration, bütün sorunlar çözülecekti. YII için başvurdu, dipnot Investigation of a New Drug. YII mi? Evet, yeni ilaç incelemesi, birinci safa. Agit de buna bütçe ayırdı. Ama bu bütçeyi Leatril'in toksik olduğunu iddia ederek hemen geri çekti. Sanki kemoterapi toksik değilmiş gibi. Agit ayrıca Leatril kullanan doktorların YII birinci safhaya başlamak için yeteri kadar klinik kayıt tutmadıkları konusunda saçma sapan bahaneler uydurdu. Halbuki birinci safha çalışmaları için klinik kayıtlar gerekmez. Agit Leatril'in test edilmesini bile yasakladı. Test etmeyi neden yasaklarsın ki? Leatril kesinlikle zehirli değil mi? Belki günde 500 kayısı çekirdeği yersen hastalanabilirsin. Aşırı derecede ne yersen hastalanırsın. Aslında aspirin, Leatril'in aynı miktarından 20 kat daha zehirli. Ancak bu savaşı kesinlikle sona erdirmedi ve Sloane Kettering de burada devreye girdi. Doktorun sesi bir komplocununki gibi bir ıslık halini alınca Travis onu duyabilmek için daha yakınına geldi. Hem bu yüzden hem de Leblanc'ın faksından doğrudan bahsedildiği için. Leatril hareketini bastırmak için pek çok teşebbüste bulunuldu ve bu teşebbüsler 70'lerin başlarında oldukça yoğundu. Her seferinde Kaliforniya raporunda olduğu gibi istatistikler ya yok edildi ya da ustaca hazırlanmış beyanlarla çarpıtıldı. Ama bütün bunların anası Sloane Kettering yenilgisiydi. 1972 ve 1977 yılları arasında Leatril meşhur Dr. Kanematsu Sugiura tarafından test edildi. Sloane Kettering de 60 yıllık bir tecrübeye sahip kıdemli bir araştırmacı. Tamamen tarafsız olmasıyla dünya çapında bir üne sahipti. Diğer ünlü kanser cerrahları Dr. Sugiura'nın ardından daha fazla test yapmaya gerek görmeyeceklerini, çünkü onun test sonuçlarının doğru olacağından emin olduklarını söylerlerdi. Roger kafasını sallayarak küçümser bir tavırla güldü. Sloane Kettering'in yönetim kurulundaki pislikler o kadar ukalaydı ki aslında Leatril'in işe yaramadığı saçmalığına inandılar. Bu yüzden Sugiura'nın test yapmasına izin verdiler, işe yaramadığını kanıtlayacağına inandıkları için. Ama planları geri tepti ve bu onlar için büyük bir utanç kaynağı oldu. Bu utanç da daha sonra pis bir şekilde örtbas edildi. Rogers duygularına hakim olamamaya başlayınca hareketlenen elleriyle masanın üstünde duran boş fincan ve tabakları temizledi. Sugiura testlerinin sonunda Leatril'in kanserin yayılmasını önlediği, genel sağlığı iyileştirdiği, küçük tümörlerin oluşmasını engellediği, ağrıyı azalttığı ve kanseri önlediği sonucuna vardı. Sloane Kettering de sonra bu hususta hemen bir demeçte bulundu. Doktor Sugiura diğer kemoterapi ajanlarıyla gerçekleştirdiği deneylerin hiçbirisinde tümörlerin tamamen yok olduğunu gözlemlememiştir. Bunu nasıl yapabildiler ki? Sonuçlar ortadaydı. Evet, sorun şu ki Sloane Kettering'in yönetim kurulu ilaç kartelinin temsilcilerinden oluşuyordu. Sugiura'nın bulguları onların duymak istediği şeyler değildi. Bu bulguların yüzünden çok şey kaybederlerdi. Hastane gelirinin önemli bir kısmı kanser tedavisinden elde ediliyordu. Daha da kötüsü, bütün bu olanları artık bütün halk biliyordu. Her ne kadar mantıklı olsa da Travis bu derece bir aldatmacayı daha fazla duymak istemedi. Babasının aslında kurtulabileceğini, annesinin de halen kurtulma şansı olduğunu. Kıyamet koptu. Sugiura'nın çalışmaları o ana kadar hiç sorgulanmamıştı. Ama bu çıkarlarının tehdit edilmesi yüzünden değişmek üzereydi. Deneyleri tekrar yapmaya koyuldular ama bu sefer farklı araştırmacılarla. Hiç şüphesiz gerçeklere ulaşmaktansa kariyerlerinde ilerlemeyi daha çok isteyen araştırmacılarla. Sorun şuydu ki hastanedeki diğer doktorlar da testleri zaten tekrar yapmışlardı. Doktor Stockert ve Doktor Shawla'nın bilgileri bile daha iyiydi. Bu yüzden başka araştırmacılar kullandılar ve Sloane Kettering örtbası şekillenmeye başladı. Bunda da deneyleri tekrar tekrar yaparak Kaliforniya raporu yaklaşımını benimsediler. Farelere daha az doz verildi vesaire. Dünyanın en kolay işi başarısız olmaktır Travis, ve bunu başardılar. Sugiura'yı susturdular ve test sonuçlarıyla oynadılar. Ama Leatril o kadar iyiydi ki onu gözden düşürmek için pek çok hileli deney yapmak zorunda kaldılar. En sonuncusu hastanede fareleri karıştıran bir doktor tarafından yapıldı. Farelerin yarısında tuz, yarısında leatril kullanıldı. Farelerin kasıtlı olarak karıştırılması, tedavi edilmeyen farelerin tedavi edilenlerden daha iyi olduğu anlamına geldi. Ne zamandan beri tuz kanseri tedavi etmiş ki? Travis kaşlarını çatarak kafasını salladı. Bir hastanenin bunu yapabileceğine, yapacağına inanmakta zorluk çekiyorum. Bu olayı bastırmayı nasıl düşünebildiler ki? Bastıramadılar. Bazılarımız Hipokrat yeminini araştırma bursu alarak kariyer yapmanın ötesinde tuttu. Hastanedeki gizli bir grup doktor örtbas olayıyla dehşete düştü ve ikinci düşünce adında bir bülten yayımladı. Bunu basına isimsiz bir şekilde gönderdi. İkinci düşünce gizli örgütü basının ilgisini konuya çekmeye başardı. Büyük ihtimalle de Sloan Kettering'in halkla ilişkiler müdür yardımcısının üyelerden biri olması sebebiyle. Leatril'in etkisiz olduğunu bildiren basın açıklamasını yazmaya zorlanan kişi oydu. Ama 1977 Kasım'ında ortaya çıkarak basına bütün örtbas hikayesini baştan sona anlattı. Travis hikayenin bir sonraki kısmını biliyordu. Durun daha sonra ne olduğunu tahmin edeyim. Medya açıklanamaz bir şekilde sıradaki büyük habere yöneldi ve duyarsız halkımızda bütün bu olanları unuttu. Tam isabet. Medya tembel ve gerçeğin ne olduğu hiç umurlarında değil. Sadece sansasyonel haberlerle izlenilirliklerini yüksek tutmanın peşindeler. İnsanlar bir haberden bir süre sonra sıkılıyor, kötü bir şeylerin olabileceğine inanmıyorlar. Kendilerini koruduklarına inandıkları insanların onlara aslında kötülük yapacaklarını düşünmektense ölmeyi tercih ediyorlar. Bu aslında binlerce insanın sistematik ve kasıtlı bir şekilde öldürülmesinden başka bir şey değildi. Bir soykırım. Peki siz bütün bunların neresindesiniz doktor? Rogers Travis'a bakmadan fısıldadı. Travis dışarıda kopan fırtınanın gürültüsü arasında onu duyabilmek için kafasını doktora daha da yaklaştırdı. Ben ikinci düşünce gizli örgütünün bir üyesiydim, hala da öyleyim. Direniş sona ermedi, aslında yeniden başlıyor. Dediğim gibi gizli bir savaşın içine çekildin. Tıpkı arkadaşın LeBlanc gibi. 63. Bölüm. Hızla yükselen su birikintilerinin içinde tedirgin ayak sesleri duyuldu. Sonya yere atılmış bir soda kutusuyla bir çöp tenekesinin kapağını açmış ve onun arkasına saklanmıştı. Burnunun üstünden sanki burnu sızdıran bir musluk vanasıymış gibi su damlıyordu. Hiçbir korkusu yoktu. Ara sıra takipçisinin gözlerini kamaştırarak parlayan şimşeği saymazsa her yer kapkaranlıktı. Adamın çöp tenekesinin içini kontrol edeceğini biliyordu. Sonya tam o sırada saldıracaktı, bir saniye içinde. Ayak sesleri yakınlaştı ve durdu. Sonya amatör takipçisinin tahmin edilebilirdiğine burun kıvırdı. Bu adam kiminle dans ettiğini bilmiyordu. Çöp tenekesinin açıldığını hissetti. Boş soda kutusunun tıkırdayarak yere düştüğünü duydu. Bunun adamın dikkatini tam tersi istikamete çekeceğini biliyordu. Tam zamanıydı. Sonya başını neredeyse kalçasının hizasında eğerek çöp tenekesinin arkasından dolandı ve ayağını adamın kaburga kemiklerine geçirdi. Çatırt! Adam şaşkınlık ve acı içinde inledi. Tabancasını saldırının geldiği yöne doğrulttu ve bir kez ateşledi. Tam da beklendiği gibi ama o sırada Sonya onun arkasındaydı. Sonya diziyle adamın sırtına vurdu, silah tutan elini çöp tenekesine vurdurdu. Adam silahını düşürdü ve çaresizce omurdandı, acı içinde yere düştü. Sonya silahı ustalıkla aldı ve sanki penaltı atıyormuş gibi adamın kasıklarını tekmeledi. Su içindeki betonun üstünde kasıklarını iki büklüm tutarak acı içinde bağırdı. Sonya tek ayağıyla adamın suratını su birikintisinin içine bastırıyor ve silahını ona doğrultmuş başında dikiliyordu. ''Kim için çalışıyorsun?'' tetiği çekti. ''Siktir git kaltak!'' Adamın başını tekmeledi, başka bir feryat koptu, kan tükürdü ve güldü. ''Neden gülüyor ki?'' Sonya etrafına bakındı ama karanlıkta hiçbir şey göremedi. Sonra tam yanındaki metal boruya bir kurşunun çarptığını duydu. ''Tüfek!'' Silahın namlusunu adamın şakağına indirerek dizlerinin üstüne çömeldi. Başka bir kurşun sıyırıp geçti. Bu sefer kurşun tam kafasının hizasındaki daha alçak olan boruya isabet etti. Tüfek Sonya'yı tutsağından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Nişancının besbelli ki kızıl ötesi görüşü vardı ve kurşunlar sokağın öbür ucundan geliyordu. Sonya kolay hedefti. ''Ayağa kalk'' diye emretti Sonya. Adam ayağa kalkarken Sonya da onu kalkan olarak kullanarak kalktı. Gökyüzü gök gürültüleriyle inledi ve yağmur öncekinden daha sert yağmaya başladı. Daha önce Sonya'da olan avantaj artık onun aleyhineydi, avlanmıştı. Sonya geriye, nişancıdan uzağa doğru gitti. Kafasının arkasına bir şeyle sertçe vurulduğunu hissetti. Bilincini kaybederek yere yığıldı. 64. Bölüm. ''Peki eğer siz direnenlerdenseniz diğer tarafta kimler var?'' diye sordu Travis. ''Düşünsene, şu anda kanser endüstrisinde çalışanların sayısı kanser hastalarından daha fazla. Bu senede 110 milyar dolarlık bir endüstri. Eğer bunun bir gecede sonu gelirse ulusal ekonomi zarar görür. Hastaneler radyoloji teçhizatlarına milyonlarını bağladılar. Aynı şekilde ilaç firmaları da karlı toksik kemoterapi buluşlarına. Doktorlar ekmek kapılarını korumak zorundalar. Kar gözetmeyen kurumların maaş ödemek zorunda oldukları çalışanları var. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Bu insanların büyük bir çoğunluğu sorunun bir parçası olduklarının farkında bile değiller. Onlar da hepimiz gibi sadece gerçekleri reddettiler. Rahatsız edici, mide bulandırıcı. Kar gözetmeyen kurumlar derken neyi kastediyorsunuz? Hayır kuruluşlarını mı? Elbette, elbette. Amerikan Kanser Derneği ve Ulusal Kanser Enstitüsü kanser var olduğu için var. Kanser olmazsa onlar da olmaz. Bu kuruluşlar milyonlarca dolarlık para kaynaklarıyla muazzam büyüklükteler. Ama olay şu, AKD araştırma için harcadığı her bir dolar için maaşlara ve ek ücretlere 6 dolar ödüyor. 1998'de politik lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar harcayarak kar gözetmez konumunu doğrudan ihlal etti. Geçen o kadar zamanın ve bağışın ardından bir tedavi bulmak yerine kirli bir kampanyayla Leatril'i yok etmek için paralar harcadı. Doktor Linus Pauling'i duydun mu?
Hayır.
Rogers parmaklarını şakaklarına dayadı ve gözlerini kapadı. Linus Pauling iki kez Nobel ödülü aldı. Söyledikleri tam olarak şöyleydi. Herkes bilmelidir ki kanser savaşı bir sahtekarlıktır ve kendilerini destekleyen insanlar UKE ve AKD'nin umurunda değildir. Nobel ödülü alan iki başka kişi, Dr. James Watson ve Dr. Albert Schatz'ın da benzer şeyler söylediği bilinir.
Savaştığınız düşman kim, dedi Travis konudan sapmamaya çalışarak.
Kanser tedavisini gizlemekten pek çok kurum pek çok şey kazanmakta ama en çok da ilaç kartelleri. Uyuşturucu satışı bu adamlar için yasal. Televizyonunu açtığında doktoruna ilacın sana uygun olup olmadığını sormanı söyleyen reklamlara boğulursun. Tanrım, bir keresinde ilacın ne ilacı olduğunu bile söylemeyen bir reklam gördüm. Sadece bir sürü mutlu insan vardı ve bunu doktoruna sormanı söylüyordu. İnsanlar doktora gidip bunu sorunca da doktor mesleğini kötüye kullanmaktan dolayı dava açılmasından o kadar korkar ki ilacı onlara verir. Ayrıca ilaç şirketlerinden teşvik primi alır. Sağlık masraflarının artmasının bu durumda şaşırtıcı bir tarafı var mı? İnsanlar bağlantıyı neden göremiyor?
Travis Rogers'ın sözünü bölmek üzereydi ama o araya giremeden Roger konuşmasına devam etti.
Leatril tedavisini uygulayacak ya da tavsiye edebilecek kadar cesur olabilen doktorların lisansları alınıyor, hapse atılıyorlar ve yalancı olarak etiketleniyorlar. Yalancı? Şaka gibi. Biz mi yalancıyız?
Travis'in aklı o anda Leblanc'ın faksından çok kendi annesindeydi.
Yani geleneksel kanser tedavisi mi yalan? Kesinlikle. Bak, onaylanmış sözde kanser tedavisi tümöre odaklanır. Bu da saçmalıktır. Çünkü tümör sadece bir semptomdur, kanserin sebebi değil. Bu yüzden bir tümörde yaklaşık olarak %15 kanser hücresi vardır. Biz tedavi yöntemlerini içlerinde ne kadar az kanser hücresi olsa da tümörü küçültmeye dayandırıyoruz.
Tümörü keserek, yakarak ya da zehirleyerek kanseri yendiğimizi düşünerek kendimizi kandırıyoruz. Tanrım, neden sadece sülük kullanıp bundan kurtulmuyoruz ki? Ama bunu amaçlıyor olsak bile Leat Ril de tümörü küçültüyor. Roger sandalyesinde kıpırdandı. Agit, ATD, UKE ve AKD ilaç kartellerinin kuklası. İlaç firmaları o kadar güçlendi, işin içinde o kadar fazla parmak var ki bu çok zorlu bir savaş. Yakın bir zamana kadar kaybetmekte olduğumuz bir savaş.
Nasıl yani?
Halkın tavrı değişiyor. Onaylı ilaçların ölüme yol açtığı skandallardan beri insanlar içi kof buluşlar yapan ve insanları öldürmekten başka bir işe yaramayan ilaç kullanımını teşvik eden tıp kurumlarına olan güvenlerini kaybediyor. Organik gıda talebi inanılmaz artıyor. İnsanlar nihayet yapay şeyler yediklerini ve bunların kendilerini hasta ettiğini anlıyor. Nihayet organik gıdaların bir moda olmadığını kabul etmeye başlıyor. Yiyecekler zaten hep böyleydi. Kanserojen içermezlerdi. Ama en son gelişme, ki bunu çoğu insan henüz bilmez, First Lady'nin de Leat Ril'in arkasında durması. Bu savaşın ve akıntının yönünü değiştiren bir bilgi. Travis ona soracak bir şeyler arayarak faksa baktı.
Bana Leblanc'a anlattığınız her şeyi anlattınız mı? Daha fazlası ya da daha azı değil, öyle değil mi?
Evet, hepsi bu kadar diyebilirim. Leblanc'a tam olarak ne oldu ki? Neden şu Apollo dosyası bu kadar önemli?
Keşke bilsem. Bir soru daha. DG'yi sizin için bir anlam ifade ediyor mu diye sordu Travis faksa gönderme yaparak.
Rogers iyice düşündü. DG'yi mi? Sanırım bu yayılmış gonokokal enfeksiyonu.
Dipnot, gonokokal enfeksiyonu. Disseminated gonococcal infection.
Benim uzmanlık alanım değil ama sanırım bel soğukluğuyla ilgili bir şey. Neden?
Travis bunun faksakiyle büyük ihtimal bir alakası olmadığını fark etti ama yine de not aldı.
Rogers gevşedi. Pekala, artık gidiyorum. Ortalık yumuşayana kadar göze batmamaya çalışacağım. Bu benim e-posta adresim. Endişelenme, hacklenemez, dedi Rogers peçeteye bir şeyler yazarken. Gelişmelerden beni haberdar et. Bir taksi çağıracağım.
Travis doktorla el sıkıştı, Rogers arkasını döndü ve yağan yağmurun içine doğru yürüyerek karanlıkta gözden kayboldu. Sonya'yı yoklama vaktiydi. Kafede oturmuş, kahvesini yudumlarken onu tekrar tekrar aradı.
10 dakikadır cevap yok, birazdan yine ararım.
Travis iç çekerek kafeden çıktı ve Kramer'in arabasının çalışması için dua etti. Sırtını caddeye dönüp kafenin kapısının arkasından kapatırken kaldırım tarafındaki ıslaklık ve karanlığın içinden siyah bir sedan ciyakladı. Travis sesin geldiği yöne doğru baktı ama daha bir şey yapamadan ve söyleyemeden iki adam üstüne çullandı. Adamlardan birisi Travis'in ağzını bir bezle kapattı. Kimyasalları içine çeken Travis'in vücudu gevşedi ve her şey karardı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 282.